Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize de devam edeceğiz. Yine özellikle Ramazan'da oruçla ilgili bir takım sorular ulaştı. Bir kardeşimiz, hocam diyor, orucun kazasından ve kefaretinden bahseder misiniz? Ve özellikle kefareti konusunda neler söyleyebiliriz diye sormuş. Şimdi kazası için tabii bilinen hadise artık, hastalık yoluyla, yolcu olmak suretiyle veya kesalet, tembellik yüzünden, bunu C şıkkında artık ilave ediyoruz. Her nasılsa oruç zamanında tutulamadıysa daha sonra kaza, günle gün kaza ediliyor bildiğimiz gibi. Belki hastalık ve yolculuk durumundaki kazaya bırakma bir mazeret zaten. Bundan dolayı herhangi bir günaha girme söz konusu olmadığı için, yani ruhsatı kullandığımızdan dolayı eksiğimiz bulunmadığı için ilave bir tevbe ihtiyaç olmaz. Ayrı bir kefaret söz konusu olmaz. Fakat kesaret yüzünden, tembellik sebebiyle biz bir ibadeti geri bıraktıysak, bunu zamanında yapmamak yoluyla bir defa bir farza uymadık. Zamanını kaçırdık yani. Burada bir eksikliğimiz var. Ve özrümüz de yok. Keyfi olarak yani. Aç kalmış, susuz kalmamak için veya bir sebepten dolayı. Ama ciddi sebep, özrümüz yok. Orucu tutmamışız. Tabii ki daha sonra kaza etmemiz ve ilaveten de tevbe etmemiz beklenir. Bu namaz için de geçerli. Namazı zamanında kılmadık. Daha sonra kaza ediyoruz. En son kazaya kalan öğlen namazın farzına diyoruz mesela. En son kazaya kalan akşam namazın farzına gibi. Eksilte eksiklerimizi telafi edebiliyoruz. Buna kapı açık tutulmuş. Ama zamanında bunu kılmayıp da daha 3-5-10 yıl sonra kaza etmeler yolu telafi etmek tabii ki bir eksiklik yine de. Her ne kadar telafi olsa da ilaveten bir tevbe etmek, pişmanlık göstermek, Cenab-ı Hakk'a halimizi arz etmek de gerekir diyoruz. Ancak bir de orucu, başlanmış bir orucu yarıda kesmek var. Asıl cezayı gerektiren kefaret bunda söz konusu oluyor. Şimdi tembellik yüzünden orucu hiç tutmamak, niyet etmeden yani. Bir ay hiç oruçla ilgilenmedik, tutmadık. Onda bir kesalet var, tembellik yüzünden diye ödüyoruz. Başladığımız orucu bozmak yok. Hiç zaten başlamamışız. Bunun cezası ise kaza etmek artı tevbe etmek, o kadar. Telafisi diyelim. Fakat oruca başlamışız. Öğlen olmuş, susamışız. Ya su içeyim şu orucu sonlandırayım dedik mesela. Keyfi. Veya genç evli olan kişi hanımıyla öğlen üzeri her nasılsa hanımı bir şey oldu, sataştı. Orucu bozdular mesela cinsel yolla. Şimdi başlanmış bir orucu bozmak var orta yerde. Tabii ki bunun bir cezası olacak. Acaba bu kazadan ibaret mi olur? Şimdi burada bir mazeret yok. Keyfi olarak Allah'ın emrini, başladığımız bir orucu bozmak var. Bunun ayrı bir cezasının olduğu ayrıca Kur'an-ı Kerim bağlantılı hadis-i şeriflerle ortaya konmuş. Buna orucun kefareti diyoruz. Kefaret de Ramazan orucuna mahsus, akşamdan niyetlenmişiz ya da sahura kalkmışız. Sahurdan sonra orucu başlatmışız. Öğlene kadar, ikindiye kadar tutmuşuz. Ondan sonra yeme, içme yoluyla veya eşiyle bir araya gelmek suretiyle orucu bozmuşuz mesela. Buna kefaret gerekiyor. Bunu kaza telafi etmiyor, yeterli olmuyor yani. Kaza var ama ilaveten bir de kefare cezası var. Bununla ilgili olarak da bir tek olay var aslında. Peygamberimiz zamanında bu şekilde orucunu yarıda kesip Ramazan orucunu bozan bir aile olmuş. Kısaca bir sahabi hanımıyla Ramazan orucunu bozmuş cinsel yolla. Peygamber'e bir ihtaraktü demiş. Yandım ya Resulallah demiş. Ne oldu demiş Peygamberimiz. Böyle böyle hanımımla orucu bozduk. Bunun demiş telafisi nasıl olacaksa, cezası ne olacaksa dünyada çekmek isteriz. Ahirete kalmasın demiş. Allah'ın Resulü tabii demiş bunun bir şey olacak, bedeli olacak. Bir köle azat edeceksiniz demiş bunun için. Ya Resulallah biz köle azat edemeyiz demiş. Fakir bir aileyiz. Köle pahalı bir varlık. Onu satın alıp da hürriyetine kavuşturmamız, buna gücümüz yetmez. O zaman 2 ay üst üste oruç tutacaksınız demiş Peygamberimiz. Bir günde kaza 61 gün oluyor. Düşünmüş bu sahabi, ya Resulallah bunu da göze alamayız demiş. Çöl iklimimiz, tabii sıcak yer. Biz Ramazan orucunu bile sakatlamış durumdayız. 2 ay hiç ara vermeden böyle bir orucu göze alamayız demiş. Sahabe çok rahat bir nesil aslında, dikkat edilirse. Mantıklı da düşünüyor. Yani yapabileceğini, yapamayacağını açıkça ortaya da koyuyor aslında. Koyuyor ki iyi de oluyor bir bakıma. Konuların önü açılıyor. Yani sahabe böyle dirençli olmasa, her şeyi yerli yerinde tam olarak yapma azmi bulunmasa, konuların önünü açmasa, ihtirazcı olmasa ruhsatlar nasıl yerecek tabii. Bu yönüyle bu gibi sahabileri takdir etmek de gerekiyor. Yani İslam'ın önünü açmışlar. Ruhsatları bir bakıma ortaya konulmasına vesile olmuşlar. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman 60 fakire buyurmuş, birer fidye vereceksiniz. 60 fakire yetecek kadar günlük gıda vereceksiniz. Düşünmüş bu sahabi, yansıda buna da gücümüz yetmez. Biz fakir bir aileyiz. Tabii daha sonra kazanır veririz diyebilirdi bakınız. Şu anda imkanımız yok ama ileride çalışırım, çabalarım, işe giderim, neyse konu. 60 fakire bunu verebiliriz diyebilirdi. Onu da demiyor. Yansıda şu anda diyor, bizim 60 fakire verecek kadar fidye imkanımız yok. Onun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden birini şeye göndermiş. Zekat deposunun olması lazım. Git demiş filanca yerden. 30 sa' hurma diyor şeyde. Yani 60 fakire yetecek kadar. Bir sa'i 3,5 kilogram kadar oluyor. Yani 3 kilo, yani dolayısıyla 1 kilo 650 gram falan dolaylarında bir sa'i, yarım sa'i bir fakirin ya da bir insanın bir günlük yiyeceği kabul ediliyor. 1,5 kilogram hurmadan daha fazla. 1650 gram falan. 30 sa'i hurmayı getirtmiş Peygamberimiz. Alın demiş, bunu götürün. Mahallenizdeki fakirlere fidye olarak dağıtın. Bu sahabi ya Resulallah demiş, bunu yine bizden alan olmaz. Çünkü mahallede bizden fakir yok demiş. Onun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek, hatta ön dişleri göründü diyor bu olayı nakleden ravi, Allah Resulü'nün ön dişleri görünecek derecede tebessüm etti. Alın götürün madem bunu, hanımınla güle güle yiyin demiş Peygamberimiz. Tek örnek de bu aslında kaynaklarda. İkinci bir örneği bulamadık. İlmihalede fakir bunu yazmak durumumuz oldu. Yani dolayısıyla bunları alıp tabii fakirlere daha gitmek yerine kendileri yemek üzere alıp eve götürmüşler. Ama hüküm belli yalnız. Gücü yeten bakımından. O devre göre köle azadı. Çok zenginse yani. Bir köleyi satın alacak, hürriyetine kavuşturacak. Buna gücü yetmiyorsa dolayısıyla 60 gün aralıksız oruç tutacak. Ara vermeyecek. Ara verirse yanıyor malum. Mazeretsiz ara verirse 60 tuttukları yanıyor, sıfırdan başlaması gerekiyor. Ağır bir kefaret şekli. 60 gün artı bir gün devam edecek. Bunu da göze alamıyorsa, gerek sağlık bakımından, gerek çevresi, yaptığı iş, meslek itibarıyla 60 gün üst üste ben sürekli oruç tutamam kanaatindeyse, o zaman 60 fakire fidye vermek. İşte en az değil mi 15 lira gibi. 15 liradan 60'a çarpıyoruz. Ne kadar tutuyorsa bunu fakirlere dağıtıyoruz. Konu kefaret yerine gelmiş oluyor. Bu da yollardan C şık oluyor. Buna da gücü yetmeyen örnek var Peygamberimiz döneminde. O zaman dışarıdan yardım görerek bunu telafi yoluna gidilmiş. Günümüzde bu nasıl olur bilemiyoruz. Buna da gücü yetmeyen çok fakir olan aile kefaretle karşı karşıya 60 günde oruç tutamayacak durumda. Fideyi de veremiyor. Tabii Cenab-ı Hakk'a havale edecek demektir. Başka açıdan düşündüğümüz zaman. Şimdi aslında olay Peygamberimiz zamanındaki bu kefaret olayı Kur'an-ı Kerim'deki zihar ayetlerine dayanıyor. Peygamberimiz kıyas yoluyla zihar kefaretini oruca da teşmil etmiş. Bu şöyle olmuş. Havle binti Malik diye bir kadının kocası Evs bin Sabit hanımına zihar yapmış. Cahiliye devrinde zihar diye bir boşama türü var. Boşama değil de daha doğrusu hanımını haram hale getirme. Hanımına şöyle diyor kavga, münakaşa sırasında. Bundan sonra sen bana annemin sırtı gibisin. Annem nasıl haramsa sen de bana haramsın. Veya kızım gibisin. Kızım nasıl bana haramsa sen de kızım gibisin bundan sonra. Seni yatağa alamam. Anlamında haram hale getiriyor eşini. Böyle bir zihar yöntemi var o dönemde. Hanımını haram hale getiriyor. Ondan sonra bir yatağa girmeleri haram hale geliyor. Ama nikahları da devam ediyor görüntüye göre. Fakat tabii ki böyle bir aile hayatı odalarını ayırınca devam etmiyor. Aile yuvası dağılıyor genellikle. İşte kısa Evs bin Sabit hanımına zihar yapmış. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün hanımı düşünmüş. Çocukları da varmış. Bu evlilik böyle devam edemez demiş. Bu nasıl boşanma da değil demiş. Bu nasıl evlilik demiş. Peygamberimize gelmiş. Yani böyle böyle demiş. Kocam Evs zihar yaptı. Beni annesine benzedi. Annesi haline getirerek böyle bir büyük yemin etti. Ve yataklarımızı ayırdık, odalarımızı. Ama bu evlilik bu halde devam edemez. Çocuklarımıza yazık olacak. İslam buna bir çözüm getirmeyecek mi demiş peygamberimize. Allah'ın Resulü, ya Havle sen demiş bunun hükmünü biliyorsun. Artık sen mi hani tartışma münakaşa sırasında onu tahrik ettin, bunu söylettin. Onu bilmiyorum ama demiş peygamberimiz. Zihar'ın hükmü belli. Bu konuda gelen bir ayet falan da yok demiş peygamberimiz. Havle, ya Resulallah siz beni anlamıyorsunuz demiş. Bizim yuvamız yıkılacak demiş. Çocuklar var, onlara yazık olacak. Bu nasıl bir evlilik? Anlayamıyorum demiş. Yatağımızı, odalarımızı ayırdık. Güya evliyiz. Bu nasıl evlilik demiş. Allah'ın Resulü. İslam buna çözüm getirmeyecek mi? Onun üzerine Allah'ın Resulü, ya Havle ben söyleyeceğimi söyledim demiş. Tabi Allah'ın Resulü bu gibi önemli konularda doğrudan doğru cevap vermek yerine ayet gelsin. Çünkü Yüce Allah bunları işitiyor, biliyor, görüyor. Ayet gelsin, konuyu Kur'an-ı Kerim'e girsin, Yüce Allah çözsün. Peygamberimiz öyle istiyor, öyle bekliyor. O yüzden hemen cevap vermek istemiyor. Ve bir bakıma Cenab-ı Hakk'a havale ediyor. Neyse, kadın çıkmış oradan kapının önüne. Daha Allah Resulü'nün evinin önünden ayrılmadan ellerini semaya açmış, dua etmeye başlamış. Ya Rabbi, senin peygamberin beni anlamıyor, benim yuvam yıkılmak üzere. Ne olur bu konuda ne olacaksa bildir ya Rabbi diye doğrudan doğruya Allah'tan yardım istemeye başladı gözyaşları içinde. Daha kadın duasını bitirmeden Cebrail Aleyhisselam peygamberimize gelmiş. Ya Resulallah böyle böyle demiş. Dışarıda kadın dua ediyor. Beni Yüce Allah gönderdi. Zıharla ilgili hüküm şudur demiş. Mücadele suresinin ilk sayfadaki ayetlerini peygamberimize getirmiş. Kısaca zihar kefaretini içeren ayetler mücadele diye de telaffuz ediliyor. Mücadele eden kadın demek. Peygamberle tartışan kadın demek. Surenin adı bu. Mücadele suresi peygamberle çata çat tartışan, kendi problemini ona anlatan, müzakere eden kadın anlamına geliyor. Surenin adı bu. İşte o surenin ilk ayetlerinde şöyle buyruluyor. Estağfirullah. Kad semiallahu kavleleti tücadirke fi zevcihe ve teşteki ilallah. Allah kocası hakkında ey Habibim seninle tartışan, mücadele eden ve teşteki ilallah ve Allah'a şikayette bulunan o kadının sesini işitmiştir, duasını işitmiştir. Vallahu yesme'u tehavverekuma. Sizin daha önceki konuşmalarınızı Allah işitiyordu. Ey Habibim innallaha semiyun basir. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve her şeyi görmektedir. Buyurduktan sonra ziharla ilgili kefaret hükmü açıklanıyor ayetlerin devamında. Yani bu şekilde hanımına zihar yoluyla kendine yasak hale getirenler bir köle azat edecek, aşıkı. Buna gücü yetmiyorsa 60 gün mütetabi aynı ifadesi var. Ardı ardına aralıksız 2 ay oruç tutmak var. İkinci B şıkkı. Buna da gücü yetmezse 60 fakire fidye vermek var. 3 şıklı zihar kefareti bildirilmiş. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şeyi çağırmış, Havle'yi, kocasını. Ayetleri okumuş. Demiş küle azat edeceksiniz. Onlar da aynı şeyi söylemişler. Küle azat edemeyiz, buna gücümüz yetmez. İki ay oruç tutacaksınız üst üste. Bunu da göze alamayız çöl ikliminde demişler. O zaman C şıkkına geçilmiş. 60 fakire fidye vereceksiniz. Bu olabilir demişler. Kısaca 60 fakire yetecek kadar gıda temin ederek dağıtılmasını sağlamışlar. Ve zihar etkisiz hale getirilmiş. Şimdi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zihar kefaretiyle oruç kefareti arasında bir bağlantı kurmuş. Çünkü ziharda da dikkat edilirse eşini haram hale getirme var, yasak hale getirme var. Yani gün boyunca hanımından ayrı kalma zorunluluğu var oruç tutmada. Ziharda ise daha sürekli eşinden ayrı kalma var. İkisinin arasında ortak nokta nedir? Eşinden ayrı kalmak. Oruçta da aynı şey var. Zihar yemininde de aynı durum var. İşte bu benzerlik sebebiyle Peygamberimiz zihar kefaretini oruç kefareti olarak uygulamaya koymuş ya da teşmil etmiş. Bu yüzden İmam Şafii bu benzerlik sebebiyle o zaman yalnız demiş orucu hanımıyla bozan kimselere mahsus bu kefaret gerekir. Yani cinsel yolla orucunu bozduysa Ramazan günü ona kefaret gerekir. Yeme içme yoluyla bozduysa, başka türlü bozulduysa buna kefaret değil, kaza gerekir demiş. Ve bir de tevbe eder ihmali varsa demiş. Yani dolayısıyla Şafii mezhebinde sadece cinsel yolla oruç bozulursa hanımıyla cinsel yolla o zaman kefaret gerekiyor. Diğer yollarla bozulmasında kefaret gerekmiyor. Bizim Hanefi mezhebinde ise burada önemli olan imsaktır. Yani orucu yeme içmeden veya cinsel ilişkide bulunmaktan üç maddesi var genelde orucun. Herhangi birisiyle oruç bozulduysa demiş Hanefi mezhebi ona kefaret gerekir. İster su içerek, yemek yiyerek, isterse hanımıyla bozmuş olsun fark etmez. Bilerek bunu yapan kimse kefarete katlanması gerekir demiş Hanefi mezhebi. Dolayısıyla burada tabii bunların bilerek yapılması gerekiyor. Unutarak eğer bu yapılırsa, yenirse, içilirse malum o zaman Hanefi mezhebinde oruç bozulmuyor. Yani unutarak olan yeme içmelerde oruç bozulmaz. Daha sonra bunu fark eden kişi hemen yemeği içmeyi bırakır ve orucuna devam eder. Hatta çok yaşlı olan kimselerle ilgili Allah Resulü'nün yemek Ramazan günü yani su içerken falan görseniz peki üzerine gitmeyin hani unutarak yani su içtiği için rahat oruç tutsun. Yemek yerken görseniz hemen müdahale etmeyin gibi Allah Resulü'nün unutarak yeme içmeyle alakalı buna benzer tavsiyesinin de olduğu kaynaklarda zikredilir. Şimdi dolayısıyla unutarak bu gibi durumlarda oruç bozulmuyor. Bu nafile oruçlara gelince nafile ve kaza oruçlarında bilerek bozalım isterse bir mazeretten dolayı bozulmuş olsun. Dolayısıyla buna sadece kaza gerekiyor bildiğimiz gibi. Şimdi kaza orucuna niyetlendik diyelim Ramazan'dan sonra. Fakat öğlen üzere misafirlerimiz geldi, orucu bozduk. Veya unutarak bir şey yedik içtik, orucu bozuldu zannettik. Bozulmadığı halde orucu yemeye devam ettik mesela. Buna sadece bir gün yine kaza gerekiyor. Nafile oruç tutuyoruz diyelim. Mübarek günlerde işte Şaban ayı dolayısıyla mesela. Berat gecesi öncesinde sonrasında neyse iki gün üç gün oruç tutarken bir gün orucumuzu bozduğumuzu kabul edelim. Şimdi bilmeyerek zaten yediysek veya içtiysek oruç bozulmuyor malum. İster nafile oruç olsun ister Ramazan orucu bu belli. Fakat biz bilerek yiyip içmişiz orucu bozmuşuz. Ya da misafirimiz gelmiş onunla beraber yemek yiyeyim diye orucu bozduk diyelim. Buna ne gerekir? Gün yerine gün Hanefi mezhebinde. Kaza gerekir yani. Fakat Şafii mezhebi burada bir adım daha atarak yorumunda. Demiş tamam kaza orucunda bozduğumuz zaman zaten ona kaza tamamlanmadığı için bir gün tutulacak o belli. Fakat nafile oruçta demiş yani Ramazan orucu ve diğer kaza orucu ondan sonra adak orucu gibi oruçlarda bunları biz bozduğumuz zaman kaza orucunda ve adak orucunda gün yerine gün tutulur. Ama nafile oruç dediğimiz tutmak zorunda olmadığımız bir orucu tutarken bozarsak bu kelle mümkün hale gelir demiş. Hiç yok hükmünde olur yani. yarıda bırakmışız. Yani hibeden vazgeçmişiz gibi olur demiş. Mesela bir nafile ilaveten bir namaz kılalım dedik. 2 rekat. Namazın ortasında namazımız bozuldu diyelim. Namazı bıraktı, yarıda bıraktık. İşte burnumuz karadı, bir şey oldu neyse. Namazımız bozuldu, ayrıldık namazdan. Hanefi mezhebinde bunu yeniden kılmamız gerekiyor. Yani kaza etmemiz gerekiyor nafile de olsa. Oruç da böyle. Oruca mecbur olmadığımız halde Ramazan dışında başladık nafile bir oruca ve yarıda kestik mesela. Misafirimiz geldi diye yarıda kestik. Kesebiliriz aslında. Ki Allah Resulü tavsiye de diyor. Bozulabilir diyor yani misafir geldiği zaman. Ama sonra kaza edilir yok yalnız hadis-i şerif metinlerinde de. Bozabilir kısmı var. Fakat bozulunca Hanefi mezhebi onu bir çeşit adak kuvvetinde görmüş. O mübarek günde Şaban ayının 13'ünde 15'inde neyse oruç tutmak zorunda değildik. Ama tutmayı tercih etmişiz. Karar vermişiz yani. Niyetlenmişiz. Yarıda kesmişiz. O zaman başladığımız bir ibadeti yarıda kestiğimiz için adak hükmündedir. Adağı kesmiş gibi oluruz. Adağın da yerine getirilmesi gerekir demiş Hanefiler. Ve dolayısıyla onun kesinleşmiş bir ibadet olarak değerlendirip gün yerine gün kazayı esas almış. Bu şekilde Hanefilerle Şafii mezhebi arasında bir farkın olduğunu da görüyoruz. İki mezhebin de kendine göre tabii ki haklı olduğu taraflar olabiliyor. Evet, başka bir kardeşimiz hocam diyor, fidye nerelere verilmelidir diye soruyor. Şimdi fidye, fitre, zekat aynı yerlere verilir. Arada fark yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde malum 60. ayet-i kerimede zekatın nerelere verilebileceği açıklanmış. Fakirler başta tabii. Fakirler, miskinler ve diğer sayılanlar var. Yani dolayısıyla bu 8 sınıftan birisine fidye veya fitre verilebilir. Fakirler başta olmak üzere. Tercihen fakirler tabii. En başta onlar zikredilmiş. Bunlara fidyeyi verdiğimiz zaman fidye Ramazan'ın mümkünse içinde tabii, eğer hiç oruç tutamayacak durumdaysa kardeşimiz, bir Ramazan girmesi lazım ki oruç üzerine farz olsun. Dolayısıyla Ramazan sonuna doğru topluca vermesi, fakirlere dağıtması tercihe şayandır. O yüzden fidye aynen zekatın verildiği yerlere verilebilir. Başka bir kardeşimiz iskat ve devir hakkında bilgi verir misiniz diye sormuş. İskat ve devir. İskat-ı salat, iskat-ı savm gibi. Şimdi bu konu şöyle ortaya çıkıyor. Bir kimse ömrü içinde kılamadığı namazlar var tabii ki. Tutamadığı oruçlar var. İşte 3-5 yıl oruç tutamamış mesela. Askerliği sırasında, öğrenciliği sırasında falan. Bunlar biliniyor. Ondan sonra yine akıl bali olduktan sonra ilk 10 yıl hiç namaz kılmamış. 25 yaşında namaza başlamış mesela. Borç olarak kalmış. Namazları da hiç kılınmamış durumda. Kendisi girmiş 60 yaşına. Diyelim. Ve bu kişi zengin olduğunu kabul edelim. 25 yaşından sonra zengin durumda. Mesela zekatını da ihmal etmiş. Hiç zekat vermemiş. Bu durumda da vefat etmezden önce bütün bunların farkında olarak bir vasiyetname düzenlemiş. Demiş ki ben vefat edince bu mal, mülk, servet benim. Bunun 1/3 kadar olan kısmından efendim benim 25 yaşına kadar, işte 12 yaşından 25 yaşına kadar ne kadarsa ergenlik çağı dönemi, 10-12-13 yıllık dönem için efendim tutamadığım oruçlar için fidye verilsin fakirlere. Efendim kılamadığım namazlar için yine fidye verilmesi mümkünse verilsin. Diğer yandan 20 yıldır zengin konumdayım. Zengin durumda olduğum halde zekat vermedim. Bunun ciddiyetini bilmiyordum. Yeni fark ettim. Ve zekatım hesaplatırsın bir muhasebeciye. Ne kadar tutuyorsa malımın 1/3 geçmeyecek şekilde fakirlere dağıtılsın diye vasiyetname düzenlediğini kabul edelim mesela. Dolayısıyla bu vasiyetnameyi çocukları buldular. Babalarının vefatı durumunda buldular. Malın 1/3 kadar olan kısmından bunun oruç borçları fidye olarak hesaplanıp 13 yıllık oruç, 13 ay diyelim ona. Her yıl bir ay olduğuna göre 13 ay var. Bunu 30'ar günle çarpsak şu kadar rakam çıkar. Bunu 15'er liradan çarpsak rakam belli. Fakirlere dağıttık. Namazla ilgili açık bir hüküm yok doğrusu ayetlerde, hadislerde ama İmam Muhammed Hanefi mezhebinden her bir namaz için demiş, oruca kıyas ederek bir gün oruç fidyesi gibi işte 15 liraysa mesela günlük 15 liradan para dağıtılsa fakirlere ümit ediyorum faydası olur demiş İmam Muhammed Hanefi mezhebinden. Kesin bir şey söylemiyor yalnız. Ümit ediyorum namazları için dağıtılacak bu tasaddukun, fakirlerin duasının bu kişiye faydası olur diye umuyorum demiş. Delil olarak da Nesra'da inne hasenat yüzüne seyyat ayetini zikretmiş. Yani şüphesiz yapılan iyilikler seyyatı, kötülükleri yok eder, ortadan kaldırır. Ayet-i kerimesine dayanarak bunun fayda vereceğini umuyorum demiş. Kesin bir şey de söylememiş tabii ki. Ancak diğer imamlar, diğer mezheplerde namaz için böyle bir para dağıtılacağı dair bir görüş yok. Bir tek Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'in böyle bir görüşü bir bakıma oruca kıyas ederek ortaya konmuş. Şimdi dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki demek ki ömrün sonuna kadar Hanefi mezhebinde özellikle ibadetlerin önü açık tutulmuş. Mesela hac ibadeti de böyle. Her nasıl ihmal etmişiz, geciktirmişiz. Birden ciddi bir hastalığa yakalanmışız. Veya çok önemli bir trafik kazası sonucunda ölüme doğru gittiğimizi hissediyoruz. Haccı yapmamış durumdayız ama zenginiz. Mali durumumuz düzgün. Hemen iki satırlık bir yazı yazıyoruz. Benden sonra bankadaki filanca hesabımdaki paradan işte 5.000, 6.000, 5.000 euro neyse ayrılsın. Benim yerime haç naibi gönderilsin. Çocuklarımdan biri bu parayla benim yerime haç yapsın. Veya dışarıdan birisi, bir hoca efendi neyse benim yerime bu parayı verin, haç yapsın dediyse mirasçıları anne babaları yerine böyle bir vasiyeti yerine getirmek zorunda kalırlar. Bunu ihmal ederlerse vebal bu defa onların üzerinde kalır. Çünkü kendine ait parası var. Malının üçte birine kadar olan kısmı üzerinde bir kimse öldükten sonra da tasarrufta bulunabiliyor. Onu mezardan da yönetebiliyor yani vasiyetnameyle. Üçte bire kadar olan kısmı servetimin filanca yere verilsin, filanca vakfa teslim edilsin, filanca eksiklerim için fakire dağıtılsın gibi bir vasiyetname düzenlediyse bir kimse üçte birini bu şekilde kullandırtabiliyor. Ölüp gittiği halde arkadan amel defteri açık kalarak bu sevaplar ona gelebiliyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde şöyle idama tebni Adem'in katı ameluhu buyurmuş. Adem onu vefat edince ameli kesilir. Yani amel defteri kapanır. Dünya ile ilgili gelecek gidecek şeyler biter. Ancak üç kimse bundan müstesnadır. İlla misilasin. Üç kişi müstesnadır. Birin sadakatın cariyetin. Sadaka-i cariye sahipleri. Yani daha dünyadayken, hayattayken vakıf kurmuş, hayra sanat yapmış, okul kurmuş, İslami İmam Hatip Lisesi, Kur'an kursu gibi cami yaptırmış mesela. Özellikle yol, çeşme, köprü yaptırmış. Ve insanlar yoldan vızır vızır geçiyor. Çeşme yaptırmış, bundan insanlar, hayvanlar, böcekler su içiyor mesela. Ondan sonra köprü yaptırmış, yine köprüden vızır arabalar geçiyor. Onun yaptırdığı köprü. Hayır amacını yaptırmış. Buna sadaka-i cariye deniyor. Ölüp giden kişi mezardayken bütün bunlar kullanıldıkça ecir gelmeye devam ediyor. Aslında çok güzel bir şey. Hatta biz bu şeylerde yolun geçtiği yerlerde çevre yolları falan yapılırken birisinin tarlasından mesela geçiyor. İki dönüm 2000 metrekarenizi aldı diyelim yol. Çevre yolu veya otoban. Tabii size devlet bir istimlak bedeli hemen. Karayolları tahakkuk ettiriyor metrekare üzerinden. Siz razı olmasanız bile istimlak kararına dayanarak takdir edilen para bankaya yatırılıyor. Diyelim sizin hesabınıza 50 bin lira yatmış. Siz bu sefer tabii birisi sizi uyandırıyor. İşte bu para az. tezid bedel davasıyla artırabilirsin. Hadi o yol geçen yerler tezid bedel davasıyla avukatları karayolların arkasına takarak mahkemeye veriyorlar. 50 bin lirayı 80 bin lira çıkarmaya çalışıyorlar mesela. Veya 100 bin lira iki katına çıkarmaya çalışıyorlar. Bir kısmını avukat alıyor zaten. O ilave kısmın. Yani dolayısıyla buna benzer şeyler devam ediyor günümüzde. Şimdi biz bunun yerine diyoruz ki sizin bu iki dönüm yerinizden bir yol geçiyor. Belki bundan sonra asırlarca bu çevre yolu veya otoban kaldığı sürece size ait olan o kısımdan arabalar geçtikçe siz parayla sattığınız için bir sevap alamayacaksınız. Ama bunu tapuya gitseniz, ben bu parayı da istemiyorum, karayollarına iade ediyorum, başka şeylerde yol yapımında kullansınlar. Ancak isteğim şu, bu kısma 2000 metrekarelik kısma vakıftır diye tapuya bir şerh koyun, kayıt koyun diye isteseniz, hukuk müşaviriyle de görüşerek, avukatınızla görüşerek böyle bir kaydı koydursanız, sizin iki dönümlük yeriniz orada işte diyelim yolun ne kadar kısmını kapsar, diyelim 150 metrelik kısmı size ait. Otobanın 150 metrelik kısmı size ait olan vakıf yol halini alır. Oradan geçen bütün arabalardan ondan sonra size pay gelir. Asırlarca bu orası kullanıldıkça devam eder gider. Harika bir gelir imkanı mesela. Şimdi biz diyoruz bu gibi kardeşlerimiz varlıklıysa, gerçekten bu para ihtiyaçları yoksa, başka malı mülkü serveti kendine fazlasıyla yeterliyse, bu iki dönümcük yer için hiç para almasın, aldıysa geri iade etsin, yalnız tapuya gitsin, bu kısma vakıftır, vakıf yoldur diye bir şer koyar mısınız desin, konulduğu zaman parayı da iade etsin karayollarına, devletin başka hizmetlerine harcansın, ondan sonra sadaka-i cariye meydana gelir diyoruz. Köprü yaptırmada da böyle, isim koymadan mümkünse, şan şöhrete girmemesi, riya girmemesi için köprü yaptı, şu köprünün parası bana ait olsun diyorsunuz mesela. Bu otobanda şeyde veya belediyenin yapması gereken. Tabii ihaleyle alınan yerler için kastetmiyoruz bunu. İhaleye alınmış, onu ihaleye alan firma yapacak edecek. Onu devletin yaptığı yerlerden bahsediyoruz. Devletin, kamunun yaptığı yerde bize ait olmak üzere böyle bir imkan olursa sadaka-i cariye meydana gelir. Ondan sonra el-ilmin yüntefe'u bi hadisin devamında kendisine istifade eden ilim bırakan, eser bırakan. O eserden insanlar istifade ettiği sürece işte eskiden tefsir hadis mesela kitapları fıkıh kitapları yazılmış 3-5, 10 cilt, 20 cilt neyse bugün onlar aradan 1000 yıl geçmiş halen kaynak eser olarak kullanıyoruz mesela. İstifade ediyoruz. Emek vermiş alim kişi. Ayetleri toplamış, hadis-i şerifleri toplamış, kuvvet derecelerine göre değerlendirmiş, konuları bütünleştirmiş, istifade edilir hale getirmiş ve bundan bugünkü nesile istifade ediyor. Ettikçe o nasibini alıyor mezarda. Üçüncü C şıkkı, evveledin sarihin yedule, kendisine hayır dua eden, hayırlı evlat bırakan kimse. O çocukları oğlundan, kızından, torunlarından toplumlar istifade ettikçe onun iyi hallerinden, ilminden, irfanından, daha sonraki hizmetlerinden toplum istifade ettikçe onu yetiştiren, onu okullarda okutan, o hale getiren, gelmesine vesile olan anne baba başta olmak üzere sadaka-i cari olarak nasibini almaya devam eder. Efendim bu nasıl olur? Yani yıllarda nasıl takip edilecek? O yoldan geçen arabalar kimler geçti? Ne kadar sevap meydana geldi? Taksi mi geçti? Otobüs mü geçti? Tır mı geçti? Traktör mü geçti oradan? O hangisini? Yaya birisi mi o yoldan yürüyüp geçiyor? Bir hayvan mı yürüyor? Buna göre sevap nasıl tespit edilecek? Olacak şey mi? Dememek lazım. Çünkü bütün bunları bizim adımıza görevli melekler var. Sürekli izleyen, bunları bir kalem, bir yerde, bir paket program halinde toplayan görevli melekler var. Bu hayrınız 3, 5, 10, 20 yerde olabilir. Bursa'da olur, Kayseri'de olur, Adana'da başka bir hayır işiniz vardır, İstanbul'da ayrıca vardır, Almanya'ya gitmişsiniz, orada bir hayır yapmışsınızdır. dünya üzerinde avucun içinde gibi görevli melek, sizin üzerinizdeki yazıcı melek sizinle ilgili ne varsa anında avucun içinde gibi onları takip eder, izler, amel defterini işlemeye devam eder. Bu zor değil. Yani günümüzde bu o kadar teknoloji bakımından basitleşti ki cebimizde artık yarım asırdır yazdığımız, çizdiğimiz şeylerin, eserlerin, makalelerin vesairesinin bilgilerini küçücük, yani mercimek veya bu artık fasulye tanesine daha küçük diyelim, mercimek tanesi kadar bir alanda yüzlerce, binlerce cilt kitabı bugün bilim toplayabildi. USB dediğimiz cebimizdeki bilgisayarın USB'si içinde ciltler dolusu eserler, noktası virgülsü, virgülü değişmeden varlığını sürdürüp gidiyor. İnsanoğlu yaptı bunu. Müsaade edelim de melekler bize ait olan bütün bu amelleri kayda geçsinler ve yarın kıyamet gününde ikra kitabek, al kitabını oku dendiği zaman bunları hepsini görebilirim. Bunlar Yüce Allah'a göre hiç de zor konular değildir. Çok küçük bir alana çok büyük şeyler insanoğlu tarafından bugün sıkıştırılıyor. Yüce Allah ve melekler bunu ne yapamasın? Evet, iskat ve devir konusu böyle. Yani bunu tabii mecbur değiliz. Yani namazlarla ilgili falan böyle bir iskat devir mecburiyeti yok muhakkak. Ama yapıldığı zaman ümit olarak İmam Muhammed böyle bir şey söylemiş. Başka bir kardeşim, hocam kişi orucun fidyesini diyor ihtiyaç sahibi kendi çocuklarına verebilir mi? Veremez. İşte söylediğimiz gibi zekat ve fitre fidye ancak zekatın verileceği yerler olan akrabadan düşündüğümüz zaman usul ve furu'a zekat verilmez. Fitre verilmez, fidye verilmez. Usul ve furu. Anne baba, dede, nine yukarıya doğru. Aşağıya doğru oğlumuz, kızımız ve torunlarımız. Bunlar ne kadar fakir de düşseler biz onları zekatla besleyemeyiz. Fitreyle besleyemeyiz. Neden? Çünkü zaten ona biz ilgilenmek, bakmak durumundayız. Bakmak zorunluluğumuza. Yani dolayısıyla ona nafaka olarak yardım etmemiz gerekirken bunu ben zekatla karşılayayım diyemeyiz. Ancak bunun dışındaki akrabalar ihtiyaçlıysa tabii ki en yakından başlayarak devrededir. Kim onlar? Kardeşlerimiz mesela. Kardeşlerimizden fakir olanlar varsa onların öncelik hakkı vardır. Bizim zekatımızda, fitremizde, fidyemizde. Ondan sonra kardeş çocukları, yeğenlerimiz mesela fakir, öğrenci, okumaya çalışıyor. Efendim okul masrafını karşılayamıyor. Kalacak yerin parasını yatıramıyor mesela öğrenci, yeğenimiz. Babası, anne babası yardımcı olamıyor fakir durumda. Bunu görüyoruz. Tabii ki zekatımızı bu yeğenimize veririz. Onu okutu veririz. Lise masraflarını, efendim üniversite masraflarını tamamını karşılarız. Zekat hesabımıza not ederiz. Alülala olur. Ve ailede büyük bir dayanışma meydana gelir. Tesanüt olur aile fertler arasında. Akraba sırasına, dayı, amca, hala, teyze, en yakın akraba ve onların çocukları içinde fakirler varsa, düşkünler varsa ortada, hastalanmış, ilaç alamıyor mesela, ameliyat olacak parası yok, bunu görüyoruz. Bütün bu masrafları karşılıyoruz, not ediyoruz bir kenara, zekat niyetiyle bunları düşebiliyoruz. İşte demek ki aile içinde kısaca önce etrafımıza bakmamız gerekiyor. Çevremizde 300 daire ticari faaliyet olan kardeşlerimiz var. Bunun anlamı yıl sonu geldi. Elimizin altında 40 adet daire var diyelim. Satılık. Ama henüz satılmamış durumda. Bir tanesi zekat malum. 40'ta 1 diyoruz ya. 200 daire varsa biten büyük bir site faaliyetlerinde 200 dairenin 5 dairesi zekat durumundadır. Yıl sonunda. 200 adet henüz satıla arz edilmiş, satılmamış durumdaki dairenin zekatı 5 dairedir. Şimdi 5 daire biz acaba kime ver? Şimdi para olarak vermek zorunda değiliz bildiğimiz gibi. Eş değerde olduğunu düşünüyoruz tabii dairelerin. Eşleştirdik. Ortalama da olabilir. Bu 200 dairenin ortalama 5 tanesi zekat dedik. Onları ayırdık bir kenara. Şu daireler Z harfini koyduk. Zekattır. Veya bunların parasını verebiliyoruz malum. Acele peşin parayla kaçırdı 200 bin lira diyelim. Peşin parayla 200 bin liraya satma şeyimiz var o daire. 5 tane daire ne eder? 1 milyon lira eder. para olarak dağıtacaksak 1 milyon lirayı para olarak dağıtabiliriz. Veya daire olarak da aynı olarak da verebiliriz bilindiği gibi. Özellikle Şafii mezhebinde daha da aynı olarak verilmesi makbul. Hanefilerde para değeri de verilmesi tavsiye ediliyor ama mal olarak da fakire yarayışlıysa verilebiliyor. Hulasa biz bu 5 daireyi şöyle akrabalarımızdan baktık. O şehirde yaşayan. Yeğenlerimizden 3 tanesi kira evlerinde oturuyor mesela. Maaşını yetiremiyor bile. Sıkıntıda. Gördük. Ev ihtiyacı var. Evlenmiş. Ama kira evlerinde. Evde alamıyorlar henüz. 3 tane yeğenimize buyur anahtarları dedik. Gel, yarın gel tapuyu da sizin üzerine verelim dedik. Onları oraya yerleştirdik mesela. İki daire kaldı yerde. İki daireyi de efendim bakıyoruz. Çok düşkün bir aile var. İki aile. Suriye'den gelmiş veya başka türlü gelmiş. Çok fakir. Geçimini bile sağlayamayacak. Kiraları ödeyemediği belli. Bu iki aileyi ihya etmek üzere buyurun tapularını kardeşim diyoruz. Ve onları destekliyoruz mesela. Hatta ev eşyası alma konusunda da ev eşyalarının parasını zekattan veriyoruz mesela. Bunu da düşüyoruz. Şimdi 5 aile ihya ettik bakınız. Onların duası artık bizi ne hale getirir? 5 aileyi dairelere koyduk. Hiç 5 kuruş zekat vermeden dairenin kendilerinden bunu temizlemiş olduk zekatı mesela. Bu da caiz. Hiç para vermeden daire vermek yoluyla mal temizleniyor. Ve diğer gıda maddeleri de bunun gibi. Gıda paketi yapıyoruz marketimizde. Paketler halinde dağıtabiliyoruz bildiğimiz gibi. Yani hulasa usul ve furu'a zekat veremeyiz. Onlara zaten çok ihtiyaçlı hale geldilerse bunların bakımı zaten bize mecbur hale gelebilir. O zaman kendi infakla, nafakayla bunu çözmek gerekiyor. Şimdi başka bir kardeşimiz, hocam diyor, fidye verme imkanı da olmayan bir hasta oruç borcundan nasıl kurtulur diyorsun, ne sormuş. Ne yapsın şimdi, veremiyor. Başka bir yardım edebilir tabii ki. Fidyeni ben vereyim diyebilir varlıklı akrabalarından. Fidye dahi veremiyorsa Cenab-ı Hakk'a tevbe istiğfar eder tabii ki. Hiç imkanı yok. İlaçlarını bile alamayan bir hasta durumunda. Hastalığı artık ilerlemiş, kaza etme ümidi de yok. Fidye vermesi lazım ama veremiyor da. Tabii ki başka bir akrabası yardımcı olursa ne ala. Olamıyorsa nasıl versin? Hırsızlık yapıp da mı versin? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla bu gibi kardeşlerimiz Cenab-ı Hakk'a tevbe ederler. Onların hallerini Cenab-ı Hak biliyor. İkinci bir konu da tabii bu hastalık dönemine ait olan, daha sonra iyileşmeyecek durumdaysa ona fidye de gerekmiyor, onu ifade edelim. Yani fidye gerekmesi için bir hasta hastalandı, ölüme gidiyor. O yıl Ramazan ayı geldi ve kaza etme zamanı da yok mesela. Şimdi hastalık durumunda daha sonra günlerde kaza etsin buyruluyor. Yani takat getiremeyen duruma sokulursa o zaman fidye gerekiyor. Parası varsa fidye verir. Parası yoksa birisi yardımcı olursa, Peygamberimizin kefarette olduğu gibi zekat deposundan muhtemelen getirtiyor Peygamberimiz. Götür bunu dağıt mahallenizde diyor mesela. Bu da olabilir yardımlaşma anlamında. Ama hiç veremiyorsa, fidye verme imkanı da yoksa tabii Cenab-ı Hakk'a tevbe eder. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.